Ayrım 5.
Sayfa 61. Kendi bir kütüphanedeki tabureye çıkmış olarak, onu da üzerinde o çiçekli kısa giysisiyle kalkmış, kurtarmak için kitapları elimden alırken hatırlıyordum. Fırtınayla cebelleşerek, bileklerine kadar yükselen suyun içinde sırılsıklam olmuş bir halde, evin içinde oradan oraya koştuğunu görüyordum. Ertesi gün hiç olmayan bir kahvaltıyı nasıl hazırladığını, ben yerleri kurularken sofrayı kurduğunu, evin içindeki deniz felaketinin ardından ortalığı topladığını hatırlıyordum. Birlikte kahvaltı ederken gözlerindeki o hüzünlü bakışı hiç unutamadım. "Neden beni bu kadar yaşlıyken tanıdın?" der gibi. Doğruyu söyleyerek yanıtladım onu. İnsan gerçekte olduğu değil, hissettiği yaştadır. O günden sonra kızı belleğimde o kadar net bir biçimde tutuyordum ki, onunla canımın istediğini yapıyordum. İçinde bulunduğum ruh durumuma göre gözlerinin rengini değiştiriyordum. Uyandığında su rengi, güldüğünde bal rengi, kızdırdığımda köz rengi oluyordu. Keyfimin değişmesine göre türlü yaşlarda ve koşullarda kılıktan kılığa sokuyordum onu. 20 yaşında aşık bir acemi kız, 40 yaşında bir salon orospusu, 70 yaşında Babil kraliçesi, 100 yaşında bir azize. Puccini'den aşk düetleri, Agustin Lara'dan bolerolar, Carlos Gardel'den tangolar söylüyor, şarkı söylemeyenlerin şarkı söyleme mutluluğunun ne olduğunu hayal bile edemeyeceklerini bir kez daha anlıyorduk. Bugün bunların bir sancı değil, 90 yaşımda hayatımın ilk aşkının yeni bir mucizesi olduğunu biliyorum artık. Evin içi düzene girdiğinde Rosa Kabarkas'ı aradım. "Aman yarabbi!" diye haykırdı sesimi duyunca. "Ben senin boğulduğunu sanmıştım." Geceyi nasıl olup da yine kıza dokunmadan geçirdiğimi bir türlü anlayamıyordu. "Ondan hoşlanmama hakkına sahipsin ama hiç değilse bir yetişkin gibi davran." Onu açıklamaya çalıştım ama birden konuyu değiştirdi. "Her neyse, ben senin için yaşı biraz daha büyük, çok güzel ve yine bakire olan başka birini buldum. Babası onu bir evle değiş dokuş etmek istiyor ama indirim konusunda tartışılabilir." Yüreğim buz gibi oldu. Lafı bile olmaz diye itiraz ettim korku içinde. "Ben aynı kızı istiyorum, hem de her zamanki gibi. Tatsızlıklar, kavgalar, kötü anılar olmadan." Telefonda bir sessizlik oldu. Sonunda kendi kendine söylenir gibi yumuşak bir sesle konuştu. "Pekala. Doktorların bunama dedikleri şey bu olsa gerek." O gece saat 10'da hiç soru sormamak gibi garip bir erdem sahibi olan tanıdık bir şoförle gittim oraya. Yanımda portatif bir vantilatörle Orlando Rivera'nın, yani bizim sevgili Figurita'nın bir tablosunu, bir de onu asmak için çiviyle çekiç götürdüm. Yolda bir yere uğrayarak diş fırçaları, diş macunu, kokulu sabun, Florida kolonyası ve meyan kökü tabletleri aldım. Zevksizlik timsali kağıt çiçekleri odadan def etmek için güzel bir vazoyla bir buket sarı gül de götürmek istedim ama açık bir yer bulamadım. Birisinin bahçesinden daha yeni açmış bir demet oya çiçeği aşırmak zorunda kaldım. Ev sahibesinin tembihlemesiyle meyve bahçesi tarafındaki büyük kapıdan girdiğimi kimse görmesin diye o günden beri arka sokaktan, su kemeri tarafından ulaşıyordum eve. Şoför beni uyardı. "Dikkatli olun beyefendi. O evde adam öldürürler." "Aşk uğrunaysa ziyanı yok," diye karşılık verdim. Avlu karanlıktı ama pencerelerde hayat ışığı, odaların altısında da bir müzik karmaşası vardı. Benim odada ötekilerden daha yüksek sesle çalınan ve Miguel Matamoros'un bir bolerosunu söyleyen Güney Amerikalı tenor Don Pedro Vargas'ın sımsıcak sesini ayırt edebildim. Kendimi ölecek gibi hissediyordum. Soluğum kesilerek gittim kapıyı. Delgadina'yı anılarımdaki gibi gördüm. Çıplaktı. Yüreğinin üstüne yatmış mışıl mışıl uyuyordu. Yatağa girmeden önce tuvalet masasının üstünü düzelttim. Paslanmış ventilatörün yerine yenisini koydum. Tabloyu da kızın yattığı yerden görebileceği bir yere astım. Sonra yanına uzanarak karış karış gözden geçirdim onu. Benim evde dolaşan aynı kızdı. Karanlıkta dokunduğumda beni tanıyan aynı eller. Bir kedininkiyle karıştırılan yumuşacık yürüyüşlü aynı ayaklar. Benim çarşaflarımdaki aynı ter kokusu, aynı yüksük parmağı. İnanılmazdı. Onu görüp de etten kemikten bir varlık olarak dokunduğumda tekinden daha az gerçekmiş gibi geldi bana. "Karşı duvarda bir tablo var," dedim ona. "Figurita yapmış. Çok sevdiğimiz biriydi. genel evlerin gelmiş geçmiş en iyi dansçısıydı. Hem de o kadar iyi kalpliydi ki şeytan bile acırdı ona. Bu resmi yat verniğiyle Santa Marta'daki Sierra Nevada dağına çakılan bir uçağın kavrulmuş bir brandasının üstüne köpeğinin tüylerinden kendi yaptığı fırçalarla çizmiş. Resimdeki kadın manastırdan kaçırıp evlendiği bir rahibe. Uyandığında ilk gördüğün şey olsun diye bunu burada bırakıyorum. Gecenin saat birinde ışığı söndürdüğümde konumunu değiştirmemişti. Soluğu o kadar hafifti ki yaşadığını hissedebilmek için nabzını tuttum. Kanı dallara ayrılarak bedeninin en gizli yerlerine kadar dağılan bir şarkının akıcılığıyla damarlarında dolaşıyordu. Aşkla arınmış olarak geri dönüyordu kalbine. Gün ışırken eve gitmeden önce bir kağıda elindeki çizgileri çizdim. Ruhunu öğrenebilmek için okusun diye diva sahibiye verdim onu. Şöyle dedi. Yalnızca düşündüğünü söyleyen bir kişi. El işlerinde mükemmel. Ölmüş olan biriyle bağlantı halinde. Ondan yardım bekliyor. Ama yanılıyor. İstediği yardım elinin altında. Hiç kimseyle ilişkisi olmamış ama yaşlanıp evli olarak ölecek. Şimdi yanında esmer bir erkek var. Hayatının erkeği olması gerekmiyor. 8 çocuğu olabilir ama yalnızca 3 tanesinde karar kılacak. 35 yaşına geldiğinde aklının değil de yüreğinin dediğini yaparsa çok parası olacak. 40'ındaysa mirasa konacak. Çok yolculuk yapacak. Çifte hayatı ve çifte şansı var. Kendi kaderini etkileyebilir. Sırf merakından her şeyi denemeyi seviyor. Ama yüreğinin sesine kulak vermezse pişman olacak. Bir yandan böyle aşk acısı çekerken bir yandan da fırtınanın verdiği hasarı düzelttirmiş, bu fırsattan yararlanarak yıllardan beri parasızlıktan ya da tembellikten ihmal ettiğim daha pek çok onarımı yaptırmıştım. Kitapları okuduğum sıraya koyarak kitaplığı yeniden düzenledim. Son olarak da Laterna'yı klasik parçalar çalan yüzden fazla rulosu ile birlikte tarihi bir kalıntı olarak bir tarafa kaldırıp kullanılmış ama benimkinden daha iyi durumda bir pikap satın aldım. Güçlü hoparlörleri evi sanki genişletmişti. İflasın eşiğine gelmiştim ama bu yaşta hayatta kalma mucizesiyle karşılığını fazlasıyla almış oluyordum. Ev kendi küllerinden yeniden doğuyordu. Bense Delgadina'nın aşkının içinde ömrümde daha önce hiç tanımadığım bir yoğunluk ve mutluluk yaşayarak yelken açmış gidiyordum. 90. yaşım geçip giderken onun sayesinde ilk kez olarak kendi doğal halimle yüz yüze geliyordum. Her şeyin yerli yerinde olması, her işin zamanında yapılması, her sözün yakışık aldığı gibi söylenmesi gerektiği şeklindeki saplantımın düzenli bir kafaya yaraşır bir ödül olmadığını, tam tersine doğamdaki düzensizliği gizlemek için kendi uydurduğum bir yapmacıklık gösterisi olduğunu keşfetmiştim. Cimriliğimi örtbas etmek için cömert gibi göründüğümü, akılsız olduğum halde ihtiyatlılık tasladığımı, içimde bastırdığım öfkelerime yenik düşmemek için uzlaşıcı olduğumu, sırf başkalarının vaktini ne kadar az umursadığım anlaşılmasın diye dakik davrandığımı da anlamıştım. En sonunda da aşkın ruhsal bir durum değil, bir burç işareti olduğunu keşfettim. Bambaşka bir insan olup çıkmıştım. Delikanlılığımda bana yol göstermiş olan klasikleri yeniden okumaya çalıştım ama onlara dayanamadım. Annem demir yumrukla bana zorla okutmaya çalıştığında karşı koyduğum romantik edebiyata gömülmüş, onun sayesinde dünyayı harekete geçiren o yenilmez gücün mutlu değil mutsuz aşklar olduğunun bilincine varmıştım. Müzik konusundaki zevklerim bir çıkmaza girdiğinde kendimi geri kalmış ve yaşlanmış buldum. Sonra da kalbimi bahtıma ne çıkarsa onun güzelliğine bıraktım. Kendi yarattığım ve bana korku veren bu sürekli sarhoşluğa kendimi nasıl kaptırdığımı ben de bilmiyorum. Başıboş dolaşan bulutların arasında uçuyor, kim olduğumu öğrenmek gibi boş bir hayalle aynanın karşısında kendi kendimle konuşuyordum. Saçmalıklarım o dereceye varmıştı ki taşlarla, şişelerle girişilen bir öğrenci gösterisinde içinde bulunduğum gerçeği ortaya koyacak şekilde aşkımdan çıldırıyorum yazılı bir pankartla en öne geçmemek için kendimi zor tutmuştum. Uyuyan Delgadina'nın aklımdan hiç çıkmayan anısının şaşkınlığı içinde pazar yazılarımın esprisini en küçük bir art niyet beslemeden değiştirmiştim. Konu ne olursa olsun yazılarımı onun için yazıyordum. Yazılarımda onun için gülüyor, onun için ağlıyordum. Her bir sözcükle hayatımdan bir parça gidiyordu. Gazeteye ezelden beri verdiğim o geleneksel kısa yazının yerine her kişinin kendisine mal edebileceği aşk mektupları biçiminde yazılar yazıyordum. metnin linotiple dizilmek yerine benim Floransa stilindeki kendi el yazımla basılmasını önerdim gazeteye. Yazı işleri müdürüne bunaklara vergi yeni bir zırvalık gibi görünmüştü bu önerim. Ama genel müdür yazı işlerinde hala dolaşan bir sözle razı etti onu. Aldırmayın, zararsız deliler olacakları önceden sezinlerler. Halkın yanıtı, kendileri de aşık olan okuyuculardan gelen sayısız mektupla hemen ve coşkulu bir biçimde verilmişti. Bazılarını son dakika haberi olarak radyo haberlerinde okuyorlar, mimografla ya da karbon kağıdıyla kopyaları çıkartılıp San Blas sokağının köşesinde kaçak sigara gibi satılıyordu. Yazılarımın ta başından beri kendimi ifade etme kaygısıyla yazıldıkları besbelliydi. Ama bunları yazarken o mektupları da hesaba katma alışkanlığını edinmiştim. Her defasında da yaşlılar gibi düşünmeyi öğrenememiş 90 yaşında bir adamın ağzından yazıyordum. Aydın kesim her zamanki gibi pısırıklık etmiş, kendi arasında bölünmüştü. Hatta en akla gelmedik yazı bilimciler bile el yazımı rastgele analiz ederken anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Kamuoyunu bölen, polemiği kızıştıran, nostaljiyi moda haline getiren de o oldu. Yıl sonu gelmeden elektrikli yelpazeyi, tuvalet masasındaki malzemeyi ve orayı yaşanabilir kılmak için gelecekte götürmeyi sürdüreceğim şeyleri odada bırakmak konusunda Rosa Kabarkas'la anlaşmıştım. Her defasında elimde kız için ya da her ikimizin zevkine hitap eden yeni bir şeyle saat 10'da gidiyor, gecelerimizin tiyatro dekoruna kurmak için saklı duran araç gereci çıkarmaya birkaç dakikamı harcıyordum. Saat 5'ten geçe kalmamak koşuluyla eve dönmeden önce de her şeyi yeniden kilit altına alıyordum. O zaman oda rastgele müşterilerin hüzünlü aşkları için ta başlangıçta olduğu gibi çırılçıplak kalıyordu. Bir sabah gün doğduğundan itibaren radyonun en çok dinlenen sesi olan Marcos Perez'in pazartesi haberlerinde benim pazar yazılarımdan birini okumaya karar verdiğini duydum. Mide bulantımı bastırabildiğimde şaşkınlık içinde şöyle dedim. Biliyorsun Delcadina, şöhret çok şişman bir hanımdır. Hiçbirimizle yatmaz ama uyandığımızda hep yatağın karşısından bize bakmaktadır. O günlerin birinde Rosa Kabarkas'la birlikte kahvaltı etmek üzere orada kalmıştım. Sıkı sıkıya tuttuğu yasa ve artık kaşlarını örtmekte olan o siyah boneye rağmen eskisi kadar düşkün görünmez olmuştu. Gözlerimden yaşlar getiren acılı yiyecekler ikram ettiği kahvaltıları müthiş diye ün yapmıştı. Canlı bir ateşi andıran ilk lokmadan sonra gözyaşları içinde şöyle dedim ona. Bu gece kıçımın yanması için mehtaba gerek kalmayacak. Şikayet etme dedi o da. Yanıyorsa Allah'a şükür hala var olduğundandır. Delgadina'nın adını andığımda şaşırdı. Onun adı öyle değil ki dedi. Onun adı sakın söyleme diye sözünü kestim. Benim için Delgadina o. Omuzlarını silkti. Pekala. Ne de olsa senin malın. Ama bana idrar söktürücü bir ilaç adı gibi geldi. Kızın aynaya yazdığı o kaplanlı yazıyı anlattım ona. O olamaz dedi Rosa. Okuması yazması yoktur. Öyleyse kim? Kadın omuzlarını silkti. Odada ölen biri olabilir. O kahvaltıları Rosa Kabarkas'a içimi dökmek için fırsat biliyor, Delgadina'nın esenliğini ve rahatını sağlayacak küçücük lütuflar istiyordum ondan. Tıpkı bir okullu kız cilvesiyle hiç düşünmeden yerine getiriyordu bunları. Ne komik dedi o günlerin birinde. Sanki kızı benden istiyormuşsun gibi hissediyorum kendimi. Yeri gelmişken diye aklına esti sonra. Neden onunla evlenmiyorsun? Öylece kala kaldım. Ciddi söylüyorum dedi. Üsteledi. Sana daha ucuza gelir. Ne de olsa senin yaşında bir insanın sorunu işe yaramak ya da yaramamaktır. Ama bu sorunu çözümlediğini söylemiştin bana. Lafı gediğine koydum. Seks insanın aşkı bulamadığında elinde kalan bir tesellidir. Rosa kahkahayı bastı. Ay benim akıllım. Senin tam bir erkek olduğunu hem de ezelden beri öyle olduğunu hep bilirdim. Düşmanların silahlarını teslim ederlerken senin hala öyle kalmana sevindim. Tevekkeli değil, seni dillerinden düşürmüyorlar. Marcos Perez'i dinledin mi? Onu herkes dinliyor dedim, konuyu kısa kesmek için. Ama o üsteledi. Profesör Camacho, İcano'da dünkü her şeyden birazcık saatinde dedi ki, dünya artık eskisi gibi değilmiş çünkü senin gibi adamlar pek fazla kalmamış. O hafta sonu Delgadina'ya ateşi çıkmış, özürür buldum. Bana evde yapılma bir ilaç versin diye Rosa Kabarkas'ı uyandırdım. Odaya bir ilk yardım çantası getirdi. İki gün sonra Delgadina hala bitkin bir haldeydi. Her zamanki düğme dikme işine de geri dönmemişti. Doktor bir hafta içinde geçecek sıradan bir grip için evde yapılacak bir tedavi vermiş ama genel olarak yetersiz beslendiğini görünce telaşa kapılmıştı. Kızı göremez olmuştum. Eksikliğini duyuyordum. Odayı o olmadan düzeltmek için bunu fırsat bildim. Alvaro Cepeda'nın öykü kitabı Todas Estebamos a la Espera, hepimiz beklemekteydik. İçin Cecilia Porras'ın mürekkepli kalemle yaptığı bir desenini götürdüm odaya. Uykusuz gecelerimde oyalanmak için Romain Rolland 1866-1944, 20. yüzyıl Fransız edebiyatının en büyük mistiklerinden, romancı, oyun ve deneme yazarı. 6 ciltlik Jean-Christophe birini de. Öyle ki Delgadine odaya geri dönebildiğinde orayı yerleşik bir mutluluğa yaraşır durumda buldu. Hava hoş kokulu bir böcek ilacıyla arındırılmıştı. Duvarlar pembe, lambalar uyumlu tonlardaydı. Vazolarda taze çiçekler, en sevdiğim kitaplar, annemin bugünün zevkine göre başka türlü asılmış güzel tabloları vardı. Eski radyoyu kısa dalga bir radyo ile değiştirmiştim. Delgadine Mozart'ın kuartetleriyle uyanmayı öğrensin diye bir klasik müzik programına ayarlanmış olarak tutuyordum. Ama bir gece radyoya en moda olan boleroları çalmakta uzmanlaşmış bir istasyona çevrilmiş buldum. Kuşkusuz bu onun zevkiydi. Hiç üzüntüye kapılmadan kabullendim bunu. Çünkü ben de daha iyi günlerimde bu zevki yürekten tatmıştım. Ertesi sabah eve dönmeden önce dudak boyasıyla aynaya şöyle yazdım. Yavrucuğum, bu dünyada yalnızız. O dönemlerde kız sanki vaktinden önce büyüyormuş gibi garip bir izlenime kapıldım. Bunu Rozar Kabarkasa'da söyledim ama ona doğal geldi. Aralığın 5'inde 15'ini bitiriyor dedi. Kusursuz bir yay burcu. Bir yaş daha bitirecek kadar gerçek olması tedirgin etti beni. Ona ne hediye edebilirdim? Bir bisiklet dedi Rosa Kabarkas. Düğme dikmek için günde 2 kez şehrin öbür ucuna gitmek zorunda. Kullandığı bisikleti dükkanın arka tarafında gösterdi bana. Gerçekten de öylesine sevilen bir kadına hiç yakışmayan bir hurda gibi görünüyordu. Yine de Delgadina'nın gerçek hayatta var olduğunun elle tutulur bir kanıtı olarak heyecanlandırmıştı beni. Ona en iyi bisikleti almaya gittiğimde içimden gelen deneme isteğine dayanamadım. Mağazanın önündeki rampada şöyle birkaç tur attım. Yaşımı soran satıcıya yaşlılara özgü bir işveyle yanıt verdim. 91'i bitiriyorum. Görevli tam istediğim şeyi söyledi. Vallahi 20 yaş daha küçük gösteriyorsunuz. Bu okul alışkanlığımı nasıl hala unutmadığımı ben bile anlayamıyorum. Keyfimden kabıma sığamıyordum. Bir şarkı tutturdum. Önceleri alçak sesle kendi kendime söylüyordum. Daha sonra halk pazarındaki rengarenk tezgahların çılgınca trafiğin ortasında büyük Caruso gibi azametle sesimin tüm gücüyle söylemeye başladım. İnsanlar eğlenerek bakıyorlar, bağırıyorlardı bana. Tekerlekli sandalyeyle Kolombiya turuna katılmayı özendiriyorlardı beni. Bense şarkımı kesmeden elimle mutlu bir gemici selamı veriyordum onlara. O hafta Aralık ayı onuruna cüretkar bir yazı daha döktürdüm. 90 yaşında bisiklete binerek nasıl mutlu olunur? Doğum gününün akşamı Delgadina'ya şarkının tamamını söyledim. Sonra da vücudunun her yanını soluğum tıslısı kadar öptüm. Omurgasını gevşek kaba etlerine kadar omur omur benim bulunduğu yan tarafını, sonra da hiç tükenmeyen kalbinin bulunduğu öbür yanını. Ben öptükçe bedeninin sıcaklığı artıyor, vahşi bir koku çıkarıyordu. O da bana teninin her santiminde yepyeni titreşimlerle karşılık verdi. Her bir santimde farklı bir sıcaklık, kendine özgü bir tat, yeni bir inilti buluyordum. Tüm bedeni ta içinden bir arpej tınısıyla ard arda yankılandı. Ve meme uçları ben dokunmadan tomurcuklandı. Sabaha karşı uykum gelmeye başlarken denizde kalabalıkların mırıltısına benzer öyle bir ses, ağaçlarda öyle bir telaş duydum ki sanki kalbimi delip geçti. O zaman kalkıp banyoya giderek aynaya şöyle yazdım. Delgadine hayatım, Noel rüzgarları geldi. En mutlu anılarımdan birinde bir sabah okuldan çıkarken hissettiğim buna benzer bir hava değişikliği olmuştu. Bana neler oluyor? Öğretmen şaşırarak şöyle demişti. Aman çocuğum, rüzgar çıktığını görmüyor musun? Ondan 80 yıl sonra Delgadina'nın yatağında uyandığımda yeniden duyuyordum onu. Berrak gökyüzüyle, kum fırtınalarıyla döne döne esip evlerin çatılarını uçuran, okullu kızların eteklerini kaldıran sokak rüzgarlarıyla her zamanki dakikliği içinde geri dönen aynı Aralık ayıydı bu. O zaman şehrin her yerinde hayaletler dolaşıyormuş gibi bir yankılanma olurdu. esintili gecelerde halk pazarındaki bağırışmalar sanki köşenin ardından gelirmiş gibi en yüksek mahallelerden bile duyulurdu. O zamanlar aniden esen aralık rüzgarlarının en uzak genel evlere dağılmış dostlarımızı seslerinden tanıyıp bulmamıza olanak verdiği çok olurdu. Her şeye rağmen Delgadina'nın Noel'i benimle değil ailesiyle birlikte geçireceğinin kötü haberi de bu esintilerle birlikte geldi bana. Dünyada hiç sevmediğim bir şey varsa o da zorunlu bayramlardır. İnsanlar sevinçten ağlarlar. 2000 yıl önce yoksul bir ahırın içinde dünyaya gelen bir çocukla hiç ilgisi olmayan havai fişekler, aptalca Noel şarkıları ve krepon kağıdından yapılma süslemeler vardır. Yine de o gece geldiğinde kızın özlemine dayanamadım. O orada olmadığı halde kalkıp odaya gittim. İyi bir uyku çektim. Uyandığımda yanımda kutup ayısı gibi iki ayağının üstünde yürüyen peluş bir ayıyla bir de kart vardı. Çirkin babaya. Rosa Kabarkas daha önce Delgadina'nın benim aynaya yazdığım yazılardan okumayı öğrenmekte olduğunu söylemişti bana. Bu el yazısının düzgünlüğünü hayranlık uyandırıcı bulmuştum. Ama Rosa Kabarkas ayının kendi hediyesi olduğu şeklindeki ikinci bir kötü haberle bozum etti beni. Böylece yılbaşı gecesi kendi evimde kalıp saat 8'de yatağa girdim. Hiçbir üzüntüye kapılmadan uyudum. Çok mutluydum. Çünkü saat 12'yi vurduğunda şiddetle çalan çan seslerinin, fabrika ve itfaiye sirenlerinin, gemi düdüklerinin, atılan silahların, havai fişeklerin arasında Delgadina'nın ayaklarının ucuna basa basa içeri girdiğini, yanıma uzanarak bana bir öpücük verdiğini hissettim. Öylesine gerçekti ki ağzımda onun o meyan kökü kokusu kalmıştı.